Ayrım 11.
Milliyetçilerin bekledikleri de zaten buydu. Demek ki İngilizler kendi vatanlarındaki üreticileri korumak için Afrikalıların bir takım ürünleri ve malları üretmelerine engel olmuşlardı. Dipnot 88. Bu konuda diğer örnekler için İBİD'in 22 ve 23. sayfalarına bakınız. Ayrıca yerli endüstrilerin gelişmesi kentli işçi sınıfını güçlendirip yeni istemi yarattı. Dipnot 89, Coleman, Nigeria, sayfa 252-253. Savaşın sürüklediği etkilerin üçüncüsü doğrudan doğruya askerlerle ve askerlikle ilgiliydi. Savaş nedeniyle Afrika'ya bütün ölçüde Avrupalı kuvvet getirilmişti. Bunlar doğal olarak Afrika'da alışılmış siyah-beyaz ilişkisi biçimine uymadılar. Dans salonları, barlar ve genel evler ırk ayrımı diye bir şey bırakmadı. Afrikalı sokaktaki adam da Avrupa'ya okumaya giden aydının orada öğrenip anlattığını kendi ülkesinde gözleriyle gördü. Demek ki beyazlar da bütün insansal zayıflıklara sahiptiler. Böylece beyaz adamın üstünlüğü mitosu esaslı bir darbe yedi. Bundan başka orduyla birlikte Afrika'ya gelen bir takım Avrupalı solcular Afrikalı milliyetçi önderlerle ilişkiye geçtiler. Onlara savaşım taktikleri verdiler. Dipnot 90, İBİD sayfa 254. Afrika milliyetçiliğinin uyanması yalnızca beyaz askerlerin Afrika'ya gelmesiyle olmadı. Savaş sırasında 1 milyona yakın Afrikalı zenci müttefikler tarafından askere alındı. Dipnot 91, Mendes sayfa 62. Müttefikler bunları beyaz ırka hükmedecektir diyen Hitler'in karşısına çıkarmak için kendi politikalarının tamamen farklı olduğunu ilan etmişlerdi. Afrikalılar bu tartışmayı dinlediler ve savaşın sonunda anımsadılar. Dipnot 92, Perham sayfa 54. Bu askerler 3 kıtada çarpıştı. Beyaz adam öldürdüler. Bu da beyaz adamın üstünlüğü mitosunun yıkılmasına büyük yardım etti. Ayrıca Almanların boyunduruluğu altına girmek istemeyen İngiliz ve Fransızlar kendilerini neden boyunduruk altında tutuyorlardı? Savaş Afrikalı zenciye özgürlük için ölmesini öğretti. Naziler yenildikten sonra da hınç Avrupalı efendilere yöneldi. Dipnot 93, Stole sayfa 47-53. Bunlardan başka askere alınan Afrikalılar burada yeni bilgiler ve İngilizce öğrendiler. Gerekli disiplin bilgisini aldılar, sivil yaşamlarına oranla çok daha iyi bakıldılar. Böylece bunların ufukları genişledi. İkinci Dünya Savaşı'nın Afrika milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişmesi üzerine yaptığı etkilerin dördüncüsü, metropollerin gereksindiği ham maddelerinin üretimini sağlamak zorunluluğundan doğdu. Müttefikler en son propaganda araç ve tekniklerini kullanarak Afrikalıları hoş tutmaya ve onlara özgürlük, demokrasi ve savaş sonunda daha iyi bir dünya için vaatlerde bulunmaya başladılar. Bizzat sömürge yönetiminin bunları tekrar tekrar söylemesi, Afrikalıların ufuklarını genişleterek gözlerinin açılmasına ve onların yeni umutlar ve tutkular beslemesine yol açtı. Dipnot 94, Coleman, Nigeria, sayfa 254-255 ve Perham, sayfa 56. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün etkisi. Afrika milliyetçiliğinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki büyük gelişmesinde önemli bir pay da Birleşmiş Milletler Örgütü'ne düşmüştür. Örgüt anayasasının ülkelerin kendi kendini yönetmeleriyle ve kendi kendini yönetemeyen ve vesayet altında bulunan ülkelerin bağımsızlığa kavuşturulmasıyla ilgili olan 73 ve 76B maddeleri Afrika milliyetçiliğinin amaçlarıyla çalışmaktaydı. Birleşmiş Milletler Örgütü ve Afrika Milliyetçiliği ortak amaçlarını gerçekleştirmek için birbirini kullandılar. Böyle bir ortak çıkarlar öğesi olmasa, Birleşmiş Milletler'in programı Afrika Milliyetçiliği'nin amaçları ve istekleriyle çakışmasa, bu örgütün Afrika Milliyetçiliği üzerine yapmış olduğu etkisi gerçekleşemezdi. Dipnot 95, Stole, sayfa 60-65-66. Örgüt, halkların self-determinasyon isteklerini destekledi, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin ön ayak oldu. Birleşmiş Milletler ayrıca bütçeleri sınırlı olan bu ülkelerin böyle bir diplomatik merkezde buluşabilmelerini ve hepsini ilgilendiren sorunları rahatça görüşebilmelerini olanaklı kıldı. Dipnot 96, Okweyu Mezu, The Philosophy of Pan-Africanism, Washington, Georgetown University Press, 1965, sayfa 83. Uluslararası ortamın etkisi. Yukarıda sayılan etkenlerden başka Afrika milliyetçiliği, uluslararası ortamın uygun oluşundan da destek aldı. Bir kez Afrika sesini yükselttiği zaman Hindistan, Pakistan, Burma ve Seylan bağımsız olmuştu. Londra'da okuyan Ganlı öğrenciler ülkelerinin içinde bulunduğu koşulların değişmezliğine inanırlarken Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşması üzerine Hintli arkadaşlarının ülkelerine döndüğünü görünce birdenbire değişikliğin olanaklı olduğunu ve geleceğin kendi ellerinde bulunduğunu anladılar. Hintlerin başarısı Afrikalı aydını derinden etkilemiştir. Aynı biçimde Afrika'nın en eski bağımsız ülkesi olan Etiyopya'nın işgalinin yarattığı tepki de Afrikalılar üzerine yangınlar yaptı. İkincisi, Afrika ülkeleri bağımsızlık için uluslararası ortamda seslerini açıkça yükselttikleri sırada büyük devletlerden birinden, Sovyetler Birliği'nden aktif destek gördüler. Sovyetler Afrikalılar üzerinde 3 açıdan etkili oldular. Kurumsal açıdan, ekonomik, emperyalizm temasını işleyerek desteklediler. O zamana dek sadece Avrupalı sömürgecinin yardımını onun saptadığı koşul ve ortam içinde gören Afrikalı'ya, Afrika'dakine benzer ekonomik ve toplumsal koşullarda komünizmin ne yapabildiğini göstererek yeni bir seçenek sundular. Bir de Birleşmiş Milletler Vesayet Meclisi'ni, Sömürgeler Komisyonu'na ve genel olarak Birleşmiş Milletleri antikolonyalist bir siyasal forum olarak kullandılar. Dipnot 97, Perham, sayf 59-60. 3. Afrika milliyetçiliğinin tanımı ve niteliği sorunu. A. Kara Afrika milliyetçiliğinin tanımı sorunu. 1. Geniş ve dar tanımlar. Milliyetçiliğin ne olduğunu araştırırken bu terimin karmaşık ve anlaşılması zor oluşunu gerektiren nedenleri incelemiştik. Afrika'da bu olguyu ele alırken bu nedenlerin yanında bir takım ek güçlükler de kendisini göstermektedir. Çünkü bir kez kuş bakışı olarak incelemiş olduğumuz Avrupa milliyetçiliklerini ortaya çıkaran sosyoekonomik yapı burada bulunmadığından meydana gelen toplumsal olgu ve olaylar alışılmışın dışındadır. İkincisi, toplumsal değişmede çok hızlı olduğu için gene bu olaylar ve olgular birbirinin içine girmiş, karışmıştır. Son olarak Afrika milliyetçiliği Avrupa emperyalizmin evlilik dışı bir çocuğudur. Bu çocuk birbirinden pek farklı olmayan çeşitli toplumsal tabakaların benzer derecede tedirgin olduğu bir ortamda doğmuştur. Bu nedenle Avrupa'da olduğu gibi ön planda belli bir sınıfın çıkarlarını savunan bir hareket olarak ortaya çıkmamış, toplumun çeşitli zamanlarda kendilerini tedirgin eden dış güce karşı tepki göstermeleri biçiminde belirmiştir. Bu tepkilerin nitelikleri de doğal olarak farklı olmuştur. Bu nedenlerle Afrika milliyetçiliği terimi birbirinden farklı 3 düzeyde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, yabancı sömürgeciye karşı gösterilen her çeşit kitlesel tepkiyi temsil eden ve toplumsal sadakatin odak noktası olarak kabile birimini alan harekettir. Örneğin Kenya'da Kikuyuların 1940 ve 1950'lerdeki hareketleri buna örnek verilebilir. İkinci kullanım düzeyi bütün bir Afrika kıtasıdır. Pan-Afrikanizm adı verilen bu kullanımın gerekçesi, ortak sömürü koşullarının Afrika'daki milliyetçilik hareketini homojen bir biçime soktuğu ve bu hareketin başarıya ulaştırılabilmesi için kıta çapında tek bir hareket olarak, tek bir siyasal birim içinde yürütülmesi gerektiğidir. Nkrumah ve Sotoare'nin savundukları milliyetçilik buna örnektir. Avrupa milliyetçiliğinin üçüncü kullanım düzeyi, beyaz sömürgecinin yapay olarak da olsa yarattığı sınırlar içinde ileri sürülen ve toplumsal sadakatin ortak noktasında bu ulusal devlet birimi olarak düşünülen milliyetçilik türüdür. Nijerya milliyetçiliği gibi. Sorun, bu üç kullanım düzeyinden hangisinin seçileceği, hangisinin gerçek Afrika milliyetçiliğini temsil ediyor olacağıdır. Bir kez Pan-Afrikanist düzeyde milliyetçiliği bir yana bırakmak zorunluluğu vardır. Çünkü çok çeşitli nedenler yüzünden, dipnot 1, bunlar için 4. bölüm Kara Afrika'da birleşme Pan-Afrikanizm sorununa bakınız. Afrika milliyetçiliğinin tüm kıta çapında yürütülmesi şimdiye dek mümkün olmamıştır. Birleşme için yapılan çabalar başarısızlığa uğramıştır. Bunlardan daha da önemli bir neden, milliyetçiliğin bir burjuva ideolojisi olduğunu hatırlanacak olursa ortaya çıkmaktadır. 4. bölümde görüleceği gibi, ister Afrika sosyalizmini, ister liberal ekonomiyi uygulasın, bütün Afrika devletlerinde bir burjuva sınıfı hızla büyümektedir. Bu süreç devam ettikçe kıta çapında bir milliyetçilik değil, tersine her ülkenin kendi sınırları içinde ve birbirine karşı bir milliyetçilik yürütmesi beklenebilir. Pan-Afrikanist milliyetçilik en azından şu anda bir gerçek olmadığı için bir yana bırakıldığında, ortak Afrika milliyetçiliği konusunda biri geniş öteki dar olmak üzere 2 yorum kalmaktadır. Bunlardan geniş olanı Thomas Hodgkin'in Nationalism in Colonial Africa adlı yapıtında kullandığı yorum ve tanımdır. Hodgkin'in eylemi milliyetçi kelimesini Avrupalı sömürgeciye karşı belli bir Afrika toplumunun haklarını, savlarını ve isteklerini açık bir şekilde ileri süren her türlü örgütü ve grubu anlatmak için geniş bir şekilde kullanmaktır. Bu grubun yalnızca bir yerli diyalektini içine alacak kadar küçük olması, kuruluş biçimi ve amaçları önemli değildir. Eğer böyle yapılmayacak ve milliyetçiliğin anlamı dar tutulacak olursa, Hodgkin iki türlü zorlukla karşılaşacağımızı bildirmektedir. Bir kez dar tanım Afrika'daki siyasal hareketlerin karmaşıklığını gözden saklayacaktır. Aynı toprak parçası üzerinde farklı örgütler farklı amaçlarla çok değişik biçimlerde Avrupa denetimine karşı çıkabilmekte ve yeni özgürlükler isteyebilmektedirler. Örneğin Nijerya'da 1945 ile 1950 arasında bir Pan-Afrikanist eğilimler gösteren bir siyasal örgüt, National Council of Nigeria and the Cameroons, iki yarı gizli, yarı devrimci, yarı dinsel bir hareket, Zikist hareket, üç misyonlardan ayrılan bir kilise hareketi, dört kabile dernekleri, beş sendikalar gibi Avrupalı sömürgeciye karşı çıkan birçok farklı örgüt eylemde bulunmuştur. Bunların çoğu siyasal bağımsızlığa karşı ilgisiz olmuştur fakat hepsi de bir anlamda ulusal uyanış teması içinde birleşmişlerdir. Hodgkin'in ikinci uyarması dar anlamda kullanılan milliyetçi teriminin bazı yerlerde milliyetçiliğin bulunmadığı kanısına varma sonucuna götüreceği yolundadır. Örneğin Kongo'da bağımsızlığa yönelen bir siyasal hareket Hodgkin'in kitabının yazıldığı dönemde yoktur ama Kongolu seçkinler diğer Afrika ülkelerinden daha az bağımsızlığa dönük değillerdir. Hodgkin'e göre dar yorum doğmakta olan ve bağımsızlığa yönelmeyebilen hareketleri milliyetçiliğin dışında bırakmakta ve bu hareketlerin yalnızca son belirtilerini alarak sosyolojik ve tarihsel fonlarını gölgeye atmaktadır. Dipnot 2 Hodgkin sayfa 23-25. Hangi hareketin Afrika milliyetçiliği olduğunu, hangisinin olmadığını saptayacak yorumlardan ikincisi olan milliyetçilik kelimesinin dar tanımı, anlatımını en belirgin bir biçimde James Coleman'da bulmaktadır. Yazar sonradan Nigeria Background to Nationalism adlı yapıtında da kullanacak olduğu yöntemi Nationalism Tropical Africa adlı makalesinde açıklamakta ve milliyetçiliği terimi içine açık bir şekilde politik olmayan, öz yönetimin veya bağımsızlığın kazanılmasına yönelmeyen örgütlerden başkasını dahil etmemektir. Öz olarak politik olmayan dinsel, ekonomik, eğitsel kurumları incelemesi dışında bırakmakta, ortaya çıkış nedeni sömürgecinin istilasına veya yeni düzenine bir tepki göstermek olan ve çözüm yolu olarak eski düzene dönmeyi amaçlayan hareketlere milliyetçi hareket gözüyle bakılmaktadır. George Balandi, Contribution à l'étude de nationalisme en Afrique noire 4 Nisan 1954 adlı makalesinde milliyetçilik öncesi hareketlerin dinamikliği ve öneminin yadsınamayacağını fakat bunları milliyetçi olarak nitelemenin doğru olmayacağını söylemekte ve Coleman'a katılmaktadır. Dipnot 3. Zikreddin Calves sayfa 460-461 ve Hodgkin sayfa 24. Coleman'a göre Afrika'da modern milliyetçilik bu kıtadaki sömürgeciye ilk direnme ve protesto hareketlerinden ayrılmalıdır. Yazar, milliyetçi olan hareketleri milliyetçi sayılmaması gereken spontane protesto hareketlerinden ayırmak için bir takım ölçütler önermektedir. Buna göre bir milliyetçi harekette kendi kendini yönetme isteği bulunmalı, Ghana ve Nijerya gibi bir siyasal birime yönelmiş bir birlik kavramı olmalıdır. Milliyetçi amaçlar için devamlı derneklerin kurulmuş olması, modern siyasal değerlerin toplumda başat bir yer kazanması, ayrıca hareketi yöneten önder gruplar içinde batılaşmamış olanların başat bir durumda bulunması gerekmektedir. Dipnot 4, Coleman, Nijerya, sayfa 170. Diğer bir deyimle Coleman, kitle hareketlerinin bir üst yapıya sahip olacak kadar gelişmiş olup olmadığına bakmaktadır. Böyle bir yaklaşım bu kitabın giriş bölümünde dile getirilen yaklaşıma yani milliyetçiliğin ortaya çıkması için milliyetçi ideolojinin de oluşması gerektiği savına da uygundur. Afrika milliyetçiliğinin dar tanımını kabul edip gerçek milliyetçilik hareketleriyle protesto hareketleri diye adlandıracak olduğumuz milliyetçilik öncesi hareketleri birbirinden ayırmak önemlidir. Çünkü bir kez bir hareketin ne olduğunu ve ne olmadığını bilmek, o hareketin sağlayacağı desteğin önemini ölçmeye yarayacaktır. Toplumun hangi tabakalarının ne kadar desteği hangi noktaya kadar sağlayacağını bilmek önemlidir. Gerçek milliyetçi hareketi, protesto hareketlerinden ayırmanın ikinci ve asıl önemli yararı ise milliyetçiliğin başarıya ulaştıkları zaman kuracak oldukları siyasal düzenin sağlamlığını ve güvenilirliğini önceden kestirmek bakımından ortaya çıkmaktadır. Eğer bir milliyetçi hareket esas olarak hatta kısmen bir protesto hareketine dayanarak bağımsızlığını kazanmışsa, bu milliyetçiliğin ulusal birliği ve can alıcı amacı olan modernleşme hareketini başarıyla sonuçlandırması çok zor, hatta olanaksız olacaktır. Dipnot 5. Coleman, Nationalism, sayfa 174-175. Coleman'ın Afrika milliyetçiliğinin başarı derecesini önceden tahmin etmek için önerdiği hususlar için sayfa 190 ve 191'e bakınız. 2. Ne Afrika milliyetçiliğidir ne değildir. A. Protesto hareketleri. İlk direnişler Etopyacılık ve Mehdilik. Sömürgeleşme süreci sırasında geleneksel sosyoekonomik kültürel düzenin bozulmasına karşı halk arasında beliren ve milliyetçilik öncesi devrenin sömürgeciye karşı çıkışını temsil eden bu hareketleri 3 bölümde incelemek mümkündür. Bunlardan birincisini emperyalist istilaya ilk direnişler olarak nitelemek gerekiyor. Emperyalizm her şeyden önce istila demekti. Üzerinde yaşadıkları toprakların beyaz istilacılar tarafından ele geçirilmek istenmesine zenciler spontane direnmelerle karşı koydular. Bunların başında çoğu zaman otoritelerine yapılan saldırıyı karşılamak isteyen kabile şefleri ve krallar bulundu. Örneğin Batı Afrika'daki Fanti ve Ashanti konfederasyonları siyasal ve askeri birer kuruluş olarak istilacılara karşı savaşım verdiler. Dipnot 6. Mansur, sayfa 54. Sonuç olarak emperyalist ülkelerin karşılaştırma kabul etmez üstünlüğü başarısız kalmaya mahkum olmakla birlikte bu ilk direniş hareketleri Afrika milliyetçiliği ve milliyetçileri açısından paha biçilmez bir miras oldu. Gerek bağımsızlığı kazanırken gerekse bağımsızlıktan sonraki ulusal birliği sağlama ve modernleşme çabaları sırasında bu ilkel direnme hareketlerinden ulusal gururun ayakta tutulması için yararlanıldı. Dipnot 7. Bakınız 3. bölümde kendini aramanın ve kanıtlamanın yolları başlığı altındaki Panafrikanizm. Bu şefler ve krallar birer simge olarak kullanıldılar. Örneğin Fransızlara karşı çarpışan bir kabile şefinin anısı Sekou Touré adlı oğlunun Gine'nin başına geçmesinden büyük çapta etkili olmuştur. İlkel direnme hareketlerinden sonra Afrika toplumunun Avrupa etkisine gösterdiği ikinci ve değişik bir tepki Etopyacılık, yani kiliseleri ayırma hareketi oldu. Bu hareket Avrupa dünyasının Afrika'ya soktuğu ilk yabancı öğe olan misyonların yapıyı bozucu etkisine bir tepki olarak ortaya çıktı. Beyaz misyonerler tarafından yayılan Hristiyanlık, zencilerin kapalı dünyasına umut ve vaat dolu bir öğe getirmişti. Fakat aynı beyazların, zencilerin kapalı dünyasına büyük bir huzursuzluğun taşıyıcıları olduğu da gözlere batan bir gerçekti. Bu durum Afrikalı zenci için büyük bir paradoks oldu. Kara derili Hristiyan, bunun çözüm yolunu kilisesini beyazlardan ayırmak şeklinde bulmuştur. Kara kiliselerin ayrılması hareketine bir takım etkenler katkıda bulunmuştur. Avrupa misyonlarının toplumsal yapıyı çözücü etkilerine karşı kabile birliğini tekrar kurmak isteği rol oynadı. Ayrıca dış etkenler de belli ölçüde etkili oldular. Bir kez Amerika'daki zenci kiliselerinin özellikle daha önce sözü geçen Garvey hareketinin yararı oldu. İkincisi günümüzde Türkiye'de de aktif faaliyette bulunan Yehova tanıklarının misyoner kolu olan Watchwater harekatı hem Hristiyan dininin eşitlikçi ilkelerini su yüzüne çıkarmak hem de ayrılarak kendi yolunu seçmek olanaklı olduğu zenci Hristiyan'ı göstermek bakımından etki yaptı. Dipnot 8. Hodgkin, sayfa 102'den Separson, Ethiopism and African Nationalism, 1953. Afrikalı zenci, kimliğini kendisine yabancılaştıran misyonerlere karşı tepkisini, bizzat bu misyonerlerin kendisine aşıladıkları Hristiyanlığın ilkelerini toplayan İncil'i kullanarak, daha doğrusu yorumlayarak ortaya koydu. İncil'de, İtopya yakında ellerini Tanrı'ya uzatacaktır şeklinde geçen pasajı, misyonerler Afrika'nın yakında Hristiyan olacağı biçiminde yorumlamışlardı. Fakat siyah Hristiyan bunu sırf zencilere özgü kiliselerin kurulması ve zencilerin her iki dünyada da Tanrı'nın sevgisine beyazlardan daha fazla mazhar olduğu şeklinde anladı. İsa Avrupa'ya ayak bile basmamıştı. Afrikalıydı. Etopyacılık diye anılan bu akım sonunda Hristiyanlığın simgelerinin reddine ve biraz aşağıda görüleceği gibi Afrikalıların İsa'nın ve İncil'in yerini alacak zenci mehdilere sahip olduğunu ilan etmelerine dek varacaktı. Kedore'nin psikopos olan bir yazardan aktardığına göre bir Zulu mehdisi "Orada mıydınız siz? Tanrımı çarmıha geldiklerinde" diye başlayan ünlü zenci ilahisini değiştirmiş ve "Yoksa siz Yahudi miydiniz? Yoksa siz Zulu değil misiniz? Onlar tanrılarını çarmıha geldiklerinde orada işiniz ne" şekline sokmuştu. Dipnot 9. Kodure, Nationalism in Asia and Africa, London, Widenfeld and Nicholson, sayfa 119-120. Daha 1880'lerde başlayan Etopyacılık hareketi, Afrika toplumunun ilk bağımsızlık hareketi değil ama ilk bağımsızlık belirtisi oldu. Bir tek dogması vardı: Afrika, Afrikalı'ndır. Dipnot 10. Balandir, Le Mouvement Ethiopien aussi de l'Afrique de 1896-1899, sayfa 192-193. Afrika'nın kendine özgü koşullarında ahlaki ve toplumsal kuramın katılığını bir protesto olup, ulusal bir kilise isteği ve kişisel yorum gibi temel protestan ilkelerinin 20. yüzyıl terimleri içinde Afrika'nın da bir tekrarlanışıydı. Bu bakımdan 19. yüzyılın Metodist hareketine de benzedi. Metodist hareket, endüstri devrimi dünyasının toplumsal çözülmeyi gerektirici yapısı içinde kardeşçe ilişkilerin kurulmasını öngören bir çerçeve getirmek istediği için işçi sınıfına çok hitap etmişti. Dipnot 11, Hodgkin, sayfa 103-106. Dinsel görünümün altında aslında birer toplumsal protesto hareketi olarak ortaya çıkan protestanlık ile Etopyacılık arasındaki temel farkın şu olduğunu ileri sürmek mümkündür. Protestanlık, Avrupa burjuvazisinin güçlenmesi sonunda ortaya çıkan koşulların yarattığı bir hareketti. Yani burjuvazinin güçlenmesiyle ortaya çıkan millet olgusuna katkıda bulunmakla birlikte esas olarak onun doğrucusu değil bir sonucu oldu. Afrika koşulları ise çok değişikti. Afrika'daki burjuvazi dolayısıyla millet olgusu gelişmemiş, bu olgunun boşluğunu aydın yönetiminde sömürgeciye tepki öğesi doldurmuştu. Ayrıca sömürge toplumunda dinsel alan tepki gösterilebilecek tek alandı. Bundan dolayı Etopyacılık Afrika'da daha günümüzde bile tamamlanmamış olmaktan çok uzak olan millet olgusunu ortaya çıkarıcı, onu doğrucu bir rol oynamıştır. Çünkü sömürgeciye tepkinin bir beliriş biçimi olmuştur. Çok önemli bir husus olduğu için bir kez daha yinelemek gerekirse, bir milliyetçilik olmamakla birlikte kiliselere ayırma hareketi sömürgeciye karşı çıkabileceğini kanıtladığı için ileride ortaya çıkacak olan Afrika milliyetçiliğini hazırlayıcı bir etken olmuştur. Bu hareketin bir önceki hareketlerden, yani sömürgecinin işgalini ilk direnmelerden farkı ise şudur.